Teknoblog Podcast başlıyor. Teknoblog Podcast'a hoş geldiniz. Ben Sabri Küstür, Teknoblog Genel Yönetmeni. Uzun bir aranın ardından yeni bir podcast programıyla daha sizlerle beraberim. Gerçekten uzun bir ara oldu. Birkaç ay gibi bir ara verdik. Ancak bu esnada takip ettiğiniz gibi boş durmadık. Yine en güncel gelişmeleri, en güncel teknolojik ürünleri teknoblog.com'dan sizlere aktarmaya devam ediyoruz. Bunun yanı sıra çeşitli programlarla da sunmuş olduğumuz içeriği biraz daha değişik hale, farklı hale, eğlenceli hale getirmeye çalışıyoruz ve bundan böyle her perşembe günü gerçekleştireceğimiz podcast programlarıyla da geride bırakmakta olduğumuz haftanın gündemini sizlere aktaracağız. Bundan böyle umarım bu podcast programını daha düzenli bir şekilde sizlere ulaştıracağız. Bugün nasıl bir gündem belirledik size? Ona biraz bakalım, ondan biraz bahsedelim, ondan sonra da konuşmaya başlayalım. Windows Phone 8 platformu biliyorsunuz 29 Ekim tarihi itibariyle yurt dışında lansmanı yapıldı ve fazla vakit kaybetmeden Türkiye'de de bu platformun çıkışını görmeye başladık. Şu anda iki ürün var zaten dünyada da, Türkiye'de de Nokia Lumia 920 ve Windows Phone 8X by HTC. Bu cihazlar hakkında ve Windows Phone 8 hakkında biraz konuşacağız başlangıçta. Sonrasında Sony Vaio Touch ailesinin Türkiye lansmanı yapıldı. Dün gerçekleşti. 28 Kasım tarihinde gerçekleştirildi bu lansman. Bunun hakkında da biraz konuşacağız. Bu ürünler hakkında bir iki söz edeceğiz. Sonrasında Microsoft'un Windows Phone Windows 8 ile ilgili yaptığı ilk açıklama, verdiği ilk durum raporuna değineceğiz. Ve sonrasında da yine Microsoft'un Windows 8'in sonrasındaki planladığı sürümle ilgili konuşacağız. Hemen ardından yılın başında, 2013 yılının başında ilk BlackBerry 10 cihazlarını tanıtmaya hazırlanan RIM'in uygulama mağazası ile ilgili açıkladığı bir duyuruya yer vereceğiz. Ve son olarak da bir süredir Apple'ın Türkiye planları ile ilgili olarak Teknoblog'da fazlasıyla haber yapıyoruz. Ortalıkta bayağı bir haber dönüyor. Bunların bir toparlamasını yapıp bu haftaki bülteni kapatacağız. Dilerseniz vakit kaybetmeden hemen başlayalım. Windows Phone 8'de başlayalım. Biliyorsunuz Microsoft Windows Mobile işletim sistemini çalışmalarını kapatmış, sonlandırmış ve 2010 yılının sonlarına doğru Windows Phone platformu altında yepyeni bir başlangıç yapmıştı. Windows Phone ile birlikte Lifetile, canlı kutucuklar adı verilen yepyeni bir başlangıç ekranı sunulmuştu ve bu başlangıç ekranı üzerinden bir kullanıcı deneyimi oluşturulmuştu. Windows Phone platformu, Windows Phone 7 ve Windows Phone 7.5 platformu Türkçe dil desteğine sahip olmadığı için bu platformdaki cihazlar Türkiye'ye giriş yapmadı. Bu nedenle biz de özellikle Nokia'nın telefonlarını fazlasıyla bekledik. Biliyorsunuz Nokia'nın Türkiye'de büyük bir kullanıcı kitlesi var, kullanıcı hayran kitlesi var. Türkiye'nin en güvenilen markaları arasında yer almakta Nokia ve Nokia gibi son yıllarda akıllı telefon pazarında biraz rekabetçiliğini kaybetmiş şirketin Windows Phone'a geçiş yapması bir hayli ilgi çekmişti. Ve Türkiye'deki kullanıcılar da Nokia'nın yurt dışına çıkan Windows Phone telefonlarının Türkiye'ye gelmesini bekliyordu. Ancak bahsettiğimiz bu Türkçe dil desteğinin eksikliği büyük bir problemdi. Halbuki hatırlarsanız belki Vodafone LG'nin Optimus 7 modelini Türkiye'ye sunmuştu. Piyasada satılmaktaydı o cihaz. Ancak Türkçe desteğinden yoksun olması gerçekten Türkiye'deki Türkçe konuşan kullanıcı kitlesi için bir hayli büyük bir problem. Zaten biz de bir süre önce bir Nokia Lumia 800'ü kullanmıştık bir süre. Her ne kadar İngilizce konuşabiliyor olsam da doğrusunu söylemek gerekirse bir telefonda kendi ana dilinizin bulunması, menülerin, her türlü unsurların Türkçe olması başka oluyor. Bambaşka bir kullanıcı deneyimi oluyor. Ve bu nedenle Nokia'nın ve diğer üreticilerinin Windows Phone 7 cihazlarını Türkiye piyasasına sokmaması aslında yerinde bir karar. Bunu söylemek gerek. Windows Phone 8'in detayları bildiğiniz gibi geçtiğimiz yaz açıklanmıştı. Geçtiğimiz yaz başında bu işletim sisteminin neye benzeyeceği, ne zaman çıkacağı az çok belli olmuştu. Ve biliyorsunuz Windows Phone 8 ile birlikte yepyeni bir çekirdek kullanılmakta. Windows 8 ile Windows Phone 8 aynı temellere dayanıyor. Bu da her iki işletim sistemi arasında bir paralelliğin, bir uyumluluğun bulunduğu anlamına geliyor. Bakalım bu uyumluluğun ne gibi yararlara, ne gibi avantajları bize göstereceğini gelecekte daha iyi göreceğiz. Şu anda platformun insanlara daha geniş bir kullanıcı kitlesine yayılması sürecindeyiz. ve ilk aya bakılırsa Windows Phone 8 cihazlarına gelen talep iyi, gelen haberler bu şekilde. Türkiye'de şunu söyleyelim, platform 29 Ekim tarihinde lanse edildi yurt dışında ve hemen ardından yurt dışında da cihazları piyasaya görmeye başladık. Ve biliyorsunuz artık yurt dışında piyasaya çıkan cihazlar Türkiye'de çok çabuk bir şekilde gelmekte ve biz de bundan ayrı bir mutluluk duymaktayız. Windows Phone 8 telefonlarda aynı şekilde oldu. 31 Ekim tarihinde HTC bir basın toplantısı düzenledi ve yeni Windows telefonlarını tanıttı. Hemen ardından da Windows Phone 8X, Avaya, Turkcell ve Vodafone tarafından piyasaya sürüldü. Şu anda o telefon satılmakta. Ayrıca Türkiye'de piyasaya çıkan ilk Windows telefon olma unvanını da ele geçirdi 8X. Biz de zaten incelemesini yaptık. Teknoblog'da Windows Phone 8X incelemesini bulabilirsiniz. İncelemeler bölümünde oldukça detaylı bir inceleme oldu. Ayrıca o incelemede sadece Windows Phone 8X'e değil Windows Phone 8 platformuna da detaylı bir şekilde değindik. İşletim sisteminde neler var neler yok baktık. O incelemeyi okumanızı tavsiye ederim. Hemen ardından Nokia Lumia 920 geldi. Nokia'nın uzun zamandır beklenen Windows Phone telefonları nihayet Türkiye'ye girmiş oldu. Nokia'da geçen çarşamba günü 21 Kasım tarihinde büyük bir etkinlik düzenledi. Aslında tüm güne yayılmış bir etkinlikti. Öncelikle basın mensupları bize bir toplantı yapıldı. Hemen ardından bayilere, geliştiricilere ve akşamda Kenan Doğulu'nun katıldığı bir partiyle Nokia Lumia 920'nin piyasaya çıkışı gerçekleşti. Şu sıralar televizyonlarda sıklıkla Nokia Lumia 920 reklamlarını görüyor olmalısınız. Turkcell tarafından satılmakta bu telefon. Her iki telefonun piyasa fiyatları birbirine yakın. 1650 lira gibi bir fiyatı var Lumia 920'nin. Windows Phone 8 X'in fiyatı ise 1700 lira civarında. Bu iki telefon Windows telefonlarının Türkiye'deki üst seviye Windows telefonlarının Türkiye'deki piyasa fiyatını üst fiyatını belirlemiş oluyor. Android'e göre ve Android telefonlarına göre ve iPhone'a göre biraz daha düşük bir değer söz konusu. Bunun biraz daha kullanıcıların avantajını olduğunu söyleyebiliriz. Bu iki cihaz aynı donanımları barındırıyor. Yani ekranı farklı, çeşitli uygulamaları farklı ancak ikisinde de Qualcomm'un 1.5 GHz'lik Snapdragon işlemcisi var. Buna Adreno 225, yanlış hatırlamıyorsam Adreno 225 grafik işlemcisi eşlik ediyor. Sonuç olarak her iki cihaz da aynı performansı kullanıcılara sunmakta. Bununla birlikte Windows Phone 8'in özellikle Internet Explorer 10 internet tarayıcısını fazlasıyla beğendiğimi söylemeliyim. Yapmış olduğum Sun Spider Benchmark testlerinde bu iki tarayıcının verdiği puan hemen hemen birbirinin aynısı. Aslında tam olarak aynısı. Hatta iPhone 5 ve iPad 4 ile bizim mobil internet tarayıcı testlerinde üst seviyede bulunan cihazlarla eşdeğer. Gerçekten pratikte de baktığımızda bu iki cihazın internet tarayıcılarının masa üstüne oldukça yakın deneyim sonunu söyleyebiliriz. Flash desteği yok Internet Explorer'da da. Ancak doğrusunu söylemek gerekirse artık Flash'a pek fazla ihtiyaç olduğunu düşünmüyorum. Web sitelerinin çoğu Flash destekliyor. Ve yakın zamanda masa üstünde olduğu kadar mobilde Flash'ın üstünlüğü göremeyeceğiz. Ancak biliyorsunuz Türkiye'deki kullanıcı kitlesinin için Flash oldukça önemli. Birçok internet videosunu hala web siteleri üzerinden Flash destekli web siteleri üzerinden izliyor kullanıcılar. Bu nedenle de Flash desteğini fazlasıyla arıyorlar. Ancak son zamanlarda çıkan üst seviye cihazlarda artık Flash desteğini pek fazla görmüyoruz. Bu nedenle de yavaş yavaş Flash'ın etkinliği en azından üst seviye cihazlarda azalıyor. Bu durum ileride alt seviye cihazlara yansıyacaktır. Kullanıcı alışkanlıklarına da yansıyacaktır. Ve böylelikle Flash mobil ortamdan silinip gidecektir diye düşünüyorum. Benim için bana sorarsanız Internet Explorer 10'da Flash desteğini bulmaması çok büyük problem değil. Benim için önemli olan masaüstü web sitelerini fazla bekletmeden düzgün şekilde açması ve her iki cihaz da bunu beklentileri karşılamayı başarıyor. Bu açıdan ikisi de iyi. Bunun dışına bakacak olursak işletim sistemlerine kullanışlı, gerçekten yenilikçi bir işletim sistemi Windows Phone 8. Özellikle canlı kutucuklar, bunların yerlerini değiştirebilmesi, boyutlarının ayarlanabilmesi gerçekten ortaya özelleştirilmiş, kişinin kendi tercihlerine göre fazlasıyla farklılaştırabildiği bir ortam ortaya çıkarıyor ve bu açıdan Windows Phone 8'in oldukça beğeni toplayacağını insanlar tarafından söyleyebilirim. Ancak Windows Phone 8'in bir eksik kaldığı taraf var ki bu çok önemli. Bence bu platformların kaderini belirleyen bir unsur mobil uygulama ekosisteminin geliştiği. Windows Phone mağazada şu anda 100 binin üzerinde uygulama var. Ancak baktığımızda gerçekten işe yarayacak mobil uygulamalar içerisinde, ilk 50 içerisinde yer alacak bazı uygulamalar eksik. Örneğin Dropbox yok, Instagram yok, Windows Phone telefonu alanların ilk yüklemek isteyeceği mesela Instagram'dır. Yok, ancak Instagram'ın geleceği söyleniyor. Bunun gibi bazı uygulamalar yok. Bazı uygulamaların yerine çeşitli üçüncü tarafların, hatta dördüncü tarafların girişimleri var. Bunlar da doğrusunu söylemek gerekirse esas servis sahiplerinin yaptığı uygulamaların yerini tutmuyor. Bu noktada hem Microsoft'ta hem de üretici ortaklara fazla iş düşüyor. Kendilerinin yazılımcıları teşvik edip uygulamalarını bir an önce Windows Phone platformuna da çalıştırmalarını sağlamaları gerekiyor. Bu noktada Türkiye'de de çalışmaların yapıldığını biliyoruz. Hem üreticiler, Nokia, HTC gibi üreticiler, hem de Microsoft Türkiye daha fazla uygulama geliştireceği Windows Phone platformuna çekmek, uygulamalarının oralarda bulunması için gayret gösteriyor. Bu çalışmaların daha fazla devam etmesi gerekiyor. Bu durum hem Windows Phone 8 için geçerli, hem de Windows mağazası açılan Windows 8 platformu için geçerli. Bu platformların başarılı olması için gerçekten uygulama ekosisteminin zenginleşmesi gerekiyor. Ancak uygulamaları bir kenara bırakırsak Windows Phone 8'in kendi içerisinde bir hayli zengin destekleri barındırdığı söylenebilir. Örneğin sosyal medya alanına baktığımızda bir hayli fazla hesap desteği söz konusu. Facebook, Twitter, Google, LinkedIn, bunun yanı sıra bu gibi hesapları, Yahoo gibi hesapları doğrudan cihazınıza entegre edip, bunun yanında tabii Microsoft hesabını, Windows Live hesabını da unutmamak gerekiyor. Bunları cihaza ekleyip bu hesaplar üzerindeki kişileri farklı uygulamalar altında görebilmek, güncellemeleri doğrudan cihaz üzerinden yapmak mümkün oluyor. Bu da doğrusunu söylemek gerekirse mobil uygulamaya olan ihtiyacı bir nebze olsun azaltıyor. Bunu da Windows Phone 8'in avantajlar hanesine kaydetmek gerekiyor. Windows Phone 8 başlangıcı bu şekilde, doğrusunu söylemek gerekirse Windows Phone 7 ve 7.5'a göre yepyeni bir başlangıç. Windows Phone 8 yepyeni bir kurgulama söz konusu ve bizim Türkiye olarak bu platforma sonradan adapte olmamız da belki daha iyi, biraz da olgunlaşmış, biraz da oturmuş bir kullanıcı deneyimiyle bu cihazları kullanmaya başlıyoruz. Bu açıdan daha önceki dezavantajlı durumumuz biraz daha avantaja dönüşmüş gibi gözüküyor. Platformun önünde daha çok yol var. Bakalım uygulama desteğini olacak, beklenen uygulamalar gelecek mi ki? Microsoft'un söylediğine göre İlk 50 olarak nitelendirilen uygulamaların hepsi Windows Phone mağazada yer alacakmış. Ona da bakalım ne zaman olur, göreceğiz. Bu esnada Nokia'nın Windows Phone 8 platformuna yaptığı katkı da ortada ve Lumia 920 de Nokia uygulamalarıyla biraz daha ön plana çıkıyor. Teknoblog'daki incelememize bakacak olursanız Nokia uygulamalarına biraz daha fazla yer ayırdık. Bu uygulamaların biraz da incelemesini yaptık. Bu uygulamaları biraz daha yakından tanıyabilirsiniz incelememize bakacak olursanız. Nokia'nın globalde gösterdiği ilgiyi, teşviği biraz da Türkiye olarak, Nokia Türkiye olarak Türkiye'deki yazılımcılara da göstermesini bekliyoruz ki aslında baktığımızda Nokia'nın bu konuda yerli yazılımcılara da teşvik ettiği haberleri geliyor. Biliyorsunuz Nokia N8 çıktığında Nokia mağaza üzerinde çeşitli yerli yazılımcıların uygulamalarını görmüştük. Yerli servislerin uygulamalarını görmüştük. Benzer bir durum aslında Windows Phone için de geçerli. Çeşitli uygulamaların teşvik edilmesi, uygulama geliştiricilerinin teşvik edilmesi söz konusu. Bunun biraz daha arttırılması gerekiyor doğrusunu söylemek gerekirse. Bu arada Türkiye'deki Windows Phone cihazlarında, Windows Phone 8 telefonlarında Yandex var. Varsayılan arama motoru olarak. Bu da Yandex'in aslında doğru bir stratejik hamlesi olarak düşünülebilir. Biliyorsunuz normalde Windows Phone'un varsayılan arama motoru Bing. Microsoft'un kendi arama motoru. Ancak Bing'in yerelleştirilmesi olmadığı için, Türkiye desteği tam olmadığı için, tam olarak oturmadığı için böyle bir arama motorunu Türkiye'deki kullanıcılara sunmak pek iyi değil. Google'a da gidemeyeceğinize göre geriye kalıyor hangi arama motoru? Tabii ki Yandex. Yandex de burada doğru bir adım atarak biraz daha kendini ön plana çıkarmış oluyor. Hem 8X'de hem de Lumia 920'de bulunan kapasitif dokunmatik ara ikonuna, büyüteç ikonuna dokunduğunuzda karşınıza Yandex'in ara uygulaması çıkacak. Böylelikle Yandex üzerinden arama yapabiliyorsunuz. Windows Phone 8 ile ilgili daha çok konuşacağız Türkiye'de. Yeni yeni cihazlar çıkacak. Örneğin Nokia Lumia 820 21 Aralık tarihinde çıkacak. Avea, Turkcell ve Nokia Shop'lar bu telefonu satacak. Bunu da bir dipnot olarak belirtelim. Tahmin ediyoruz ki ilerleyen haftalarda Nokia Lumia 820 incelemesi de Teknoblog'da olacak. Windows Phone 8 defterini böylelikle kapatalım ve geçelim Sony Vaio ailesine. Sony Vaio ailesinin dokunmatik ekranlı ürünleri IFA 2012'de tanıtılmıştı ve biz de zamanında bu cihazlarla ilgili haberleri sizlere aktarmıştık. Bu bilgisayarlar nihayet Türkiye'de de piyasaya çıkmaya hazırlanıyor ve dün İstanbul'da gerçekleştirilen bir lansmanla bu cihazlar tanıtıldı medya mensuplarına. Vaio Duo 11, Vaio Tab 20 ve Vaio L24 modelleri en çok dikkat çeken, ilgi çeken modeller oldu. Bizim ilgimizi özellikle Vaio Tab 20 modeli çekti. Ona birazdan değineceğiz ayrıntısıyla. Öncelikle Vaio Duo 11'e bakalım. Windows 8'in gelişiyle birlikte hibrit tasarımları çok daha fazla göreceğiz. Windows 8 biliyorsunuz dokunmatik ekranları göz önünde bulundurarak ve tabletleri göz önünde bulundurarak geliştirilen bir işletim sistemi. Ve bu nedenle hem dokunmatik hem de klavye ihtiyacını karşılayacak cihazları da gerçekleştirmek biraz daha mümkün olmakta. İşte Vaio Duo 11 bu hibrit olarak nitelendirebildiğimiz hem tablet hem de dizüstü bilgisayar formundaki bir ürün. Aslında Asus EPC, EPad Slider diye bir model vardı. Yaklaşık bir sene önce çıkmıştı. O modele benzer bir tasarımla geliyor Vaio Duo 11. Kızaklı bir klavye var. Siz tabletin bilgisayarın ekranını yukarı doğru kaldırdığınızda kızak ekranı yukarıya doğru kaldırıyor. Belli bir açıda tutuyor ve cihaz bir dizüstü bilgisayar formunu alıyor. Alttan bir tane tam Q klavye çıkıyor. Ancak bu Q klavyenin altında touchpad yok. Sadece bir iz topu var ve navigasyon tuşları var. Sağ sol tuşlar var. Bu şekilde bir sade bir klavye var. Bu sayede aynı zamanda bir de kalem var, dijital kalem var. Böylelikle hem dizüstü bilgisayar deneyimini hem de bir tablet deneyimini aynı ekranda, aynı cihazda yaşamanız mümkün oluyor. Bu ürün Türkiye'de birkaç hafta içerisinde çok fazla vakit kaybetmeden çıkacak, bunu söyleyebiliriz. Intel Core işlemci var, 1.3 kilogramlık bir ağırlığı var söz konusu tabletin. Tabii 11.6 inçlik bir büyüklük bir tablet için biraz büyük kaçabiliyor. Özellikle bunu tutarken, tek elle tutarken hissediyorsunuz. Elinizde bir ağırlık söz konusu. Ancak bu tableti, bu hibrit cihazı tablet olarak kullanmak için bir yerden destek almak biraz da bu ağırlık etkisini azaltıyor. Diyelim ki bir kanepeye uzandınız ve bu tableti kucağınıza aldınız. Rahatlıkla çalışabilirsiniz. Masada otururken dizüstü bilgisayar formuna sokarsınız. O şekilde kullanırsınız. Dijital kalemi sayesinde çizim yapmak mümkün. Bir uygulama geliyor, çizim uygulaması, not uygulaması geliyor tablette yüklü olarak. Doğrusunu söylemek gerekirse bu çizim uygulaması, not tutma uygulaması biraz karışık. Kullanmayı tam olarak öğrenmek için biraz zaman geçmesi gerekiyor. Ancak ekranın tepkiselliğinin, doğruluğunun, hassasiyetinin iyi olduğunu söyleyebiliriz. Samsung'un Galaxy Note cihazlarından pek farklı değil. Bu açıdan Vaio Duo 11'in iyi olduğunu söylemek gerek. Bu şekilde bir ürün Vaio Duo 11, yanlış hatırlamıyorsam fiyatı da 3500-4000 lira arasındaydı. Biraz yüksek bir fiyat, ancak farklı tasarımlı ve bir Vaio ürünü aldığınızda akıllardan çıkarmamak gerekiyor. Bir diğer ürün Vaio Tab 20, o da oldukça ilginç. Bizim hatta Vaio Duo 11'den daha fazla ilgimizi çeken bir ürün oldu. Artık tabletler her tarafta kullanılıyor. Üreticiler tablet formunu başka cihazlara uyarlamaya başladılar. Vaio Tab 20 de bunlardan bir tanesi. 20 inçlik bir ekran var. 20 inçlik bir monitör var karşımızda aslında, doğrusunu söylemek gerekirse. Ve Sony bu monitörün içerisine bir tane batarya yerleştirmiş. Siz bu monitörü fişinden çıkarıp açık bir şekilde bir tablet gibi kullanabiliyorsunuz. Şu tüm donanım bileşenleri bu monitör bilgisayarın içine yerleştirilmiş, sığdırılmış. Arkada da bir tane menteşeli ayak var. Siz bu menteşeyi açtığınızda, ayağı açtığınızda bir yüzey üzerinde bu tablet melezini, tablet monitör bilgisayar melezini rahatlıkla taşıyabiliyorsunuz. Kutusundan kablosuz klavye ve mouse da çıkıyor. Böylelikle bir monitör bilgisayar gibi kullanabiliyorsunuz. Eğer her yere taşımak istiyorsanız, bir tablet gibi kullanmak istiyorsanız tüm o klavyeyi, mouse'u kaldırıyorsunuz ve arkadaki menteşeyi de kapatarak 5.2 kilogram ağırlığındaki bu bilgisayarı, tablet, monitör bilgisayar melezini dilediğiniz her yere taşıyabiliyorsunuz. Biraz ağır, doğrusunu söylemek gerekirse Sony bu bilgisayarı bir aile bilgisayarı olarak lanse ediyor. Ancak bir aile bilgisayarına göre, çocukların kaldırmasına göre biraz ağır kaçıyor. Buradan Vaio Tab 20 almayı düşünenlere, çocuklu ailelere, ebeveynlere, çocuklarından uzak tutmasını söylemek gerek. Çocuktur, heveslidir. Tek başıma taşıyacağım deyip bu tableti 3000 liralık cihazı yere düşürebilir. Bu nedenle çocuklarınıza bu tableti, bilgisayarı tek başına taşımamaları konusunda bir tembihte bulunmakta fayda var. Onun dışında Bu 20 inçlik ekran karşılıklı oyun oynamaya, karşılıklı bir şeyler yapmaya oldukça izin verecek bir şekilde tasarlanmış. 1600x900 çözünürlük 20 inçlik bir ekranda biraz piksel yoğunluğunu düşük kılıyor. Görüntü kalitesi Vaio Duo 11'de gördüğümüz kadar iyi değil, ancak parlaklık, ekranın renk canlılığı iyi seviyede. Bu açıdan fena olmadığını söyleyebiliriz. Görsel deneyimin çeşitli uygulamalar var içinde. Family Paint adı verilen, Family Painter yanlış hatırlamıyorsam, Family Paint adı verilen bir uygulama var. Bu Family Paint uygulaması yardımıyla bir tane defter var ve bu defterin üzerinde diyelim ki ailenin iki çocuğu var. Bu iki kardeş karşı karşıya geçip çizimler yapabiliyor. Mesela bir Fingertips Organizer uygulaması var. Genellikle Sony'nin deyimiyle buzdolabı üzerine aldığımız notları onun yerine bu tablet monitör bilgisayar melez üzerine alabiliyoruz. Böyle bir durum söz konusu. Vaiotap 20'nin fiyatı 3000 liradan başlıyor. Ve doğrusunu söylemek gerekirse biraz yüksek. Ancak Apple'ın iMac'lerinin de daha üst fiyata satıldığını düşünürsek ve bir de bu bilgisayarın, bu monitör bilgisayarın bir tablet gibi her yere taşınabildiğini düşünürsek bu fiyatın aslında çok da yüksek olmadığını, makul karşılayabileceğimizi söyleyebiliriz. Bir de dediğim gibi sonuçta Sony Vaio var. Markanın da getirdiği bir değer söz konusu. Bu açıdan Vaiotap 20'nin fiyatını çok da pahalı bulmamak gerek. Pahalı ancak ürünün avantajları değeri düşünüldüğünde ben çok fazla olduğunu, çok çok aşırı bir fiyatlandırma olduğunu düşünmüyorum. Bunu belirteyim. Bir başka ilginç üründe Sony'nin Türkiye'ye getirdiği 3 boyutlu ekran, gözlüksüz 3 boyutlu deneyim sunan bir bilgisayar Vaio L24. Sony'nin Türkiye'ye getirdiği ilk monitör bilgisayar olma özelliğini taşıyan bu cihaz kullanıcısına 3 boyut deneyimini gözlük gerektirmeden yaşamasına olanak sağlıyor. Tabii ki 3 boyut efektleri tek bir noktadan, ekran karşısında tek bir noktadan sağlanıyor ve kullanıcının 3 boyutlu filmleri veya videoları izlemeden önce bir ayar yapması gerekiyor. Kamerası yardımıyla kullanıcının konumu belirleniyor, daha sonra bir renk ayarı yapılıyor ve bu şekilde 3 boyutlu efekt kullanıcı tarafından gözlük gerektirmeden izlenebilecek, tüketebilecek hale geliyor. Böyle bir bilgisayar var. Onun da görsel açıdan oldukça etkileyici olduğunu söyleyebiliriz. Bu bilgisayarlar önümüzdeki haftalarda piyasaya çıkmış olacak. Umarım bu ürünleri hepsini birden Teknoblog'da inceleme fırsatı buluruz. Şimdilik söz vermeyelim, ancak inceleme için gerekli taleplerde bulunacağımızı da sizlere belirtelim. Bu şekilde Sony defterini de kapatıp yine aslında Sony'nin cihazlarını çalıştıran işletim sistemiyle Windows 8 ile devam edelim programımıza. Windows 8 ile ilgili gelen İlk haberler, Windows 8 biliyorsunuz 26 Ekim tarihinde çıktı ve onun ardından Türkiye'de de hemen Windows 8'li bilgisayarları görmeye başladık. Gelen ilk haberler Windows 8 PC satışlarının Microsoft'un beklediği şekilde gitmediği yönündeydi. Ancak bir resmi rakam da açıklanmadı Windows 8 ile ilgili. Geçtiğimiz güne kadar, düne kadar resmi bir rakam açıklanmadı. Dün Microsoft'un Windows bölümünün çiçeği burnunda şefi biliyorsunuz Stephen Sinofsky geçtiğimiz günlerde Microsoft'tan ayrılmıştı, istifasını sunmuştu. Onun yerine gelen Tim Miller bir etkinlikte Windows 8 ile ilgili ilk rakamları verdi ve 40 milyon Windows 8 lisansının satıldığını açıkladı ilk bir ay içerisinde. Bunların çoğunu sıfırdan alınan bilgisayarlardan, PC'lerden daha çok güncellemeler oluşturuyor. Biliyorsunuz Microsoft bu sefer Windows 8'in güncelleme işleminde bir ayla ucuz tuttu fiyatı. Eğer Haziran-Ocak dönemi arasında bir Windows 7 bilgisayar alırsanız 29 liraya güncelleme yapabiliyorsunuz Türkiye'de. Bunun yanı sıra eski Windows sürümlerinden de Windows 8'e geçiş 79 liralı gibi ucuz sayılabilecek bir fiyat karşılığında gerçekleştirilebiliyor. Bu makul güncelleme imkanları sayesinde Windows 8'in ilk bir ayda satmış olduğu 40 milyon kopya hiç fena sayılmaz. Bunun ileride daha da artmasını bekliyoruz. Tabii bakalım Windows 8 PC'ler veya tabletler bu rakamı ne kadar arttıracak? O da bir soru işareti olarak karşımızda durmakta. Windows 8 biliyorsunuz yepyeni bir kullanıcı deneyimiyle geliyor. Özellikle tabletlere odaklanan birçok unsur söz konusu. Başta ekranı tamamıyla yenilendi canlı kutucuklardan, Windows Phone'dan alıştığımız o canlı kutucuklardan oluşmakta. Yepyeni bir uygulama mağazası var. Windows mağaza ve bu Windows mağazada da daha önce Metro olarak anladığımız, şimdilerde ise modern olarak bahsedilen kullanıcı arayüzüne uygun çeşitli uygulamalar bulunmakta. Türkiye'de de baktığımızda TVBB, Hürriyet, Habertürk gibi uygulamaları görmekteyiz. Uygulama sayısı da her geçen gün artmakta. Ne zaman baksak Windows mağazaya yeni uygulamaları görmekteyiz. Tabii ki bir de Windows 8'in Windows RT versiyonu var. Windows 8'in ARM tabanlı işlemciler özel bir versiyonu var Windows RT. Bu da sadece ARM tabanlı dizüstü bilgisayarlarda ve tabletlerde çalışacak. Bu sürümde, Windows RT sürümünde x86 tabanlı işlemcilere göre geliştirilmiş uygulamalar ve eski Windows uygulamaları çalışmıyor. Bunu söylemek gerek. Bu en önemli fark. Ve bunun dışında baktığımızda Windows RT genellikle tabletlere odaklı bir işletim sistemi gibi durmakta. İlk örneği Windows RT işletim sisteminde tabletin ilk örneği Surface'ın incelemesi şu anda Teknoblog'da var. Geçtiğimiz cumartesi günü onun incelemesini yapmıştık. Platform hakkında bir ön bilgi edinmek isteyenlerin o incelemeye bakmasını tavsiye ederim. Benim kişisel düşüncem Windows RT tabletlere göre Windows 8 tabletler biraz daha tercih edilisi olabilir. Bir de Windows 8 tabletlerin çoğunlukla hibrit faktörde geldiğini düşünecek olursak Windows 8 biraz daha kullanışlı gibi duruyor. Bununla birlikte Intel tabanlı ve AMD tabanlı işlemcilerin pil ömrü bakımından ARM tabanlı işlemcilere göre dezavantajlı olması Windows RT tabletleri biraz da çekici kılmakta. Bunu da bu faktörü de kabul etmek gerekiyor. Aslında her şey alışma işi, doğrusunu söylemek gerekirse Windows RT'de bir süre kullanıldıktan sonra ihtiyaç duyulan her şeyin bulunacağı, bütün işlerin görüleceği bir işletim sistemi. En önemli avantajı ofisin yüklü şekilde gelmesi. Word, Excel, PowerPoint ve OneNote'u halihazırda bulabiliyorsunuz o cihazda. Bu da Windows RT'nin bir avantajı olabilir. Doğrusunu söylemek gerekirse. Ancak Windows 8 şu esnada, şu noktada biraz daha tercih edilmesi gibi duruyor. Windows RT'nin biraz daha tercih edilmesi için her zaman söylediğim gibi ekosistemin, uygulama ekosisteminin biraz daha gelişmesi gerekiyor. Biraz daha zenginleşmesi gerekiyor. O noktada da Microsoft'a ve üretici ortaklara yazılımcıları teşvik konusunda büyük görev düşüyor. Biz Windows 8'den bahsederken, Windows 8'i konuşurken daha Microsoft'un bir sonraki işletim sistemiyle ilgili detaylar da ortaya çıkmaya başladı. Görünüşe göre Microsoft da bundan böyle Windows'ta her 3 yılda bir güncelleme yapmak yerine her yıl bir güncelleme çıkarmayı planlıyor. Biliyorsunuz Apple'ın OS X işletim sistemi, OS X işletim sistemi 1 yıl aralıklarla ana sürümler şeklinde çıkıyor. 2006'da Snow Leopard, 2010'da Snow Leopard, 2011'de Lion, 2012'de ise Mountain Lion çıkmıştı. 2013'te gelecek yaz yeni bir sürüm bekliyoruz. OS X 10.9'u bekliyoruz. Çeşitli detaylar da, dedikodular da onunla ilgili gelmekte. Aynı yola Microsoft'un da gireceği söyleniyor ve şu sıralar Windows Blue kod adıyla ortalıkta bir işletim sistemi versiyonu, işletim sistemi dedikodusu dolaşmakta. Bugün bununla ilgili bir habere Teknoblog'da yer verdik. Bundan böyle Microsoft'da biraz daha hızlı bir şekilde güncelleme sürecine girecek ve bu güncellemelerin fiyatını da oldukça düşük tutmak istiyor. Hatta güncellemenin ücretsiz olacağı bir durumun bile olabileceği söyleniyor Windows Blue ile birlikte. Bunun yanı sıra Windows Blue ile birlikte Windows 8 ve Windows Phone, biliyorsunuz Windows ve Windows Phone iki ayrı yol, ancak birbirlerinin temellerinin buluştuğu iki ayrı yol. Yani temele bakacak olursak Windows Phone 8 ve Windows 8 birbirleriyle aynı temel üzerine kurulmuş. İşte Windows Blue da bu aynı temelin varlığından yararlanacak gibi gözüküyor. Yani hem Windows 8 için hem de Windows Phone 8 için aynı zamanlarda güncellemeler, büyük güncellemeler görebiliriz. İşte kullanıcılara da Microsoft bu Windows Blue güncellemesini uygun fiyatlarla sunmayı planlıyor ve böylelikle daha fazla Windows kullanıcısının daha yeni sürüme geçmesine olanak sağlamak planlanıyor. Bu arada bir kopya Windows sürümü kullanan ve bu şekilde bunu bile bile Windows Blue'ya, Windows'un bir sonraki iterasyonuna güncelleme yapmak isteyenlerin ise bütün uygulamalarının kilitleneceği söyleniyor. Bu da bir güvenlik yöntemi olarak karşımıza çıkacak anlaşılan Microsoft'un bir sonraki işletim sistemi sürümünde. Doğrusunu söylemek gerekirse rekabet oldukça arttı bilişim sektöründe. Yeni özellikler, yenilikçi yaklaşımlar oldukça önemli ve kullanıcılar da artık güncellemeleri çok daha sıkı bir şekilde, daha bilinçli bir şekilde takip ediyor. Bu nedenle üreticilerin de sundukları bir ürünü uzun süreler boyunca aynı bırakması düşünülemez bir şey. Apple bu noktada biliyorsunuz her sene farklı bir ana sürüm sunmakta. Hem OS X tarafında hem de iOS tarafında. Benzer şekilde Google'ın da Android'i her yıl sürekli güncellediğini söyleyebiliriz ki artık bu sene sürümler, ana sürümler biraz daha arttı. Android 4.1 geldi. Hemen ardından aynı adı taşısa bile Android 4.2 geldi. İşte bu durumda, böyle bir ortamda Microsoft'un da Windows'u 3 yıl boyunca aynı şekilde bırakacağını düşünemeyiz. Aslında biliyorsunuz Microsoft belirli aralıklarla servis pack'ler, servis paketleri çıkarıp işletim sistemindeki açıkları, genellikle bunlar güvenlik ve kararlılık açıkları oluyor, bunları kapatıyor. Ancak artık kullanıcılar işlevsellik ve arayüz bakımından da yenilikler arıyor, yeni şeyler görmek istiyor. İşte bu noktada 3 yılda bir yapılan yenilikler yetmiyor. Her yıl kullanıcılara farklılıklar sunmak gerekiyor. İşte bu noktada da Microsoft da diğerlerinin yoluna girmiş, doğru yapmış gibi görünüyor. 2013 yılının ortalarında bekleniyor söylentilere göre Windows Blue. Biz de bu işletim sistemiyle ilgili yeni yılda fazlasıyla haber yapacağız gibi gözüküyor. Dedikoduları, detayları yine Teknoblog'da bulacaksınız. Windows Blue ile ilgili olarak bunu belirtelim. 2013 yılından bahsetmişken RIM'den ayrı bir şekilde bahsetmek gerekiyor. Biliyorsunuz şirketin şu anda mobil arenada, mobil piyasada biraz zor günler geçirdiği bir gerçek. Şirket, Kanadalı şirket, Apple'ın ve Google'ın başını çektiği, öncülüğünü yaptığı mobil piyasa rekabetinde biraz geri kaldı. Biraz sahip olduğu BlackBerry 7 telefonları modası geçti. Bu nedenle şirketin bir taze kana ihtiyacı var ve bu aranan taze kan da BlackBerry 10 işletim sistemiyle sunulacak gibi gözüküyor. RIM'in bu cihazları çoktan çıkarılması gerekiyordu. Aslında ilk başta planlanan bu şekildeydi. Ancak Kanadalı şirket her şeyin eksiksiz bir şekilde olmasını istiyor. Bu nedenle lansman tarihi, cihazların çıkış tarihi ötelendi ve 2013'ün başlarına atıldı. Neyse ki artık elimizde resmi bir tarih var. 30 Ocak tarihinde RIM'in ilk BlackBerry 10 cihazları tanıtılacak. Bunlardan bir tanesinin dokunmatik ekranı, tamamen dokunmatik ekranlı olması bekleniyor. Diğerinin ise hem dokunmatik ekran hem de QWERTY klavyeyi bir arada barındırması bekleniyor. BlackBerry 10'un ön gösterimleri geçtiğimiz günlerde yapılmıştı. Baktığımız kadarıyla kullanıcıların bütün işlevlere tek bir yerden erişmesine olanak sağlayacak bir kullanıcı deneyimi sunmayı planlıyor RIM. Yani rahatsız edici hiçbir şey yok. Diyelim ki bir Facebook güncellemesine, arkadaşlarınızın durum güncellemesine bakmak istiyorsunuz. Tek bir harekette buna bakabileceksiniz. Randevularınızı, gelen mesajları tek bir hareketle, parmak hareketiyle görebileceksiniz. Bu şekilde sade ve kullanışlı bir arayüz, bir işletim sistemi geliştirmiş RIM. Biliyorsunuz zaten BlackBerry Playbook'taki işletim sistemi zaten dokunmatik hareketlerin fazlasıyla kullanıldığı, aslında bakarsanız işlevsellik açısından bizim oldukça beğendiğimiz bir işletim sistemiydi. BlackBerry 10'da bu işletim sisteminin, BlackBerry Playbook işletim sisteminin çizgisinden ilerleyecek gibi gözüküyor. İlk cihazlar dediğimiz gibi Şubat gibi çıkacaktır. Türkiye'de umarım fazla vakit kaybetmeden gelecektir. Bununla birlikte RIM uygulama geliştiricilerini kendisine çekmek için, BlackBerry 10 platformuna özel uygulamalar, yazılımlar geliştirmeleri için de bayağı bir gayret gösteriyor. Geçtiğimiz yıl, bu yılın başlarında Hollanda'da, Amsterdam'da katıldığımız BlackBerry DevCon Europe etkinliğinde bu yöndeki çabalara bizzat tanık olmuştum. Orada RIM yöneticilerinin BlackBerry 10 işletim sistemine bir hayli ümit bağladığını ve bu platforma fazlasıyla güvendiğini görmüştük. Üstelik bu uygulama, bu platformda, bu işletim sisteminde uygulama geliştiricilerinin çekilmesi için bir hayli fazla gayret gösteriliyor. Birçok farklı programlama dili BlackBerry 10 tarafından destekleniyor. Bunun yanı sıra Android uygulama geliştiricilerinin de uygulamalarını tekrar derleyerek, içerisindeki Android vurgularını, atıflarını çıkararak BlackBerry mağazası üzerinden, BlackBerry App World, yeni adıyla BlackBerry World üzerinden yayınlamalarına izin veriliyor. Böyle bir durum söz konusu. Bunun yanı sıra çeşitli yarışmalar yapıyorum. Yine yazılımcıları kendisine çekmek için Dev Alpha adı verilen cihazlar dağıtılıyor ki birazdan bahsedeceğim, yeni bir Alpha cihazı var. Bu gibi çalışmalarla kullanıcı ilgisini çekmeden önce, kullanıcı ilgisinin çekilmesi için gerekli olan yazılımcı ilgisinin çekilmesi amaçlanıyor. Ve söylenene göre BlackBerry 10 faaliyete geçtiğinde 100 binin üzerinde uygulama halihazır bir şekilde BlackBerry World mağazasında olacak. Facebook, Twitter, LinkedIn, Foursquare gibi uygulamalarında, doğal uygulamalarında hazır bir şekilde beklediği söyleniyor. Rim kendisine bu platforma fazlasıyla güveniyor. Bunun yanı sıra yatırım analistlerinden de, piyasa analistlerinden de farklı farklı yorumlar geliyor. BlackBerry'nin başarılı olacağını söyleyen de var. Başarılı olmayacağını, yeni bir fiyasko olacağını söyleyen de var. Rim için bunu son bir şans olarak görenler de var. Karma karışık, farklı yorumlar söz konusu. Tabii ki en güzeli işi zamana bırakmak. Zaman geldiğinde ilk cihazların satış rakamına göre tablo biraz belirgin olur. Tabii bir de bizim cihazı inceleyip görmemiz ve platformun iyi olup olmayacağına karar vermemiz gerekiyor. Tahmin ediyorum ki bu cihazlar piyasaya çıktığında inceleme fırsatı bulacağız. Ona göre bir yorum yapmak daha iyi olacaktır. Doğrusunu söylemek gerekirse. BlackBerry, App World'un adı BlackBerry World olarak değiştirildi. Biliyorsunuz uygulama mağazasında, mobil uygulama mağazasında sadece uygulamaların değil, aynı zamanda medya içeriklerinin veya kitap, dergi gibi içeriklerin de sunulması planlanıyor. Bu noktada App World'a da biraz dar kapsamlı kaçıyordu doğrusunu söylemek gerekirse. Ve Rim'de App kelimesini kaldırarak BlackBerry World olarak adlandırılmış uygulamayı. BlackBerry dünyası aslında kulağa hoş gelen bir kavram ve uygulama mağazasının, doğrusunu söylemek gerekirse içerik mağazasının barındıracağı bütün ekosistemi de temsil açısından güzel bir ad. Bu açıdan BlackBerry World'un fazla zaten akıl yürütmeye gerektirmeyen, zaten karşıda açık bir şekilde görünen bir ad. Bu nedenle mantıklı bir seçim doğrusunu söylemek gerekirse. Bu arada çeşitli ortaklıklar da söz konusu Rim'in yaptığı BlackBerry World mağazası altında. Fox, bunu yazsa Baidu gibi çeşitli yerel şirketlerle ortaklıklar var. Türkiye'de de tahmin ediyoruz ki benzer iş ortaklıkları yapılacaktır. Bunu bakalım, göreceğiz cihazlar Türkiye'de piyasaya çıktığında. Bununla birlikte yeni bir dev alfa cihazı bahsettiğimiz gibi çıkmış. Bu alfa cihazının yeni dev alfa cihazı dev alfa C olarak adlandırılıyor. C tipi cihazda, 3. cihazda QWERTY klavye var ve böylelikle de beklenen QWERTY klavyeli BlackBerry 10 cihazında uygulamaların nasıl çalışacağı, fiziksel klavye ile uygulamaların nasıl bir etkileşim kuracağı çok daha düzgün bir şekilde anlaşılmış olacak yazılımcılar tarafından. Bunu da belirtelim. Bahsettiğimiz gibi ilk BlackBerry 10 cihazları 30 Ocak'ta gerçekleştirilecek bir toplantıyla tanıtılacak ve hemen arkasından Rim'in fazla vakit kaybetmeden bu cihazları yurt dışında ve tahmin ediyoruz ki Türkiye'de de piyasaya sürmesi bekleniyor. Rim'den geçelim Apple'a. Apple şu sıralar hem yurt dışında çeşitli gelişmelerle, diyelim Scott Forstall'ın Apple'dan ayrılması, haritalar uygulamasının fiyaskoyla, ilk etapta fiyaskoyla sonuçlanması, ki Apple bu uygulamayı düzgün bir hale getirmek için var gücüyle çalışıyor, o şekilde haberler geliyor. Bu gibi haberlerle Apple'ı genellikle yazıyoruz. Bunun yanı sıra Türkiye cephesinde de ilginç gelişmeler olmakta. Apple adına bunu söylemek gerek. Şirketin Türkiye faaliyetlerini arttırma konusunda bir hayli aktif davrandığını bu sırada söylemek gerekiyor. Birkaç hafta önce şirketin yeni ülke müdürü belli oldu. Türkiye'deki ülke müdürü belli oldu. Aslında Resan Yüner, baktığımızda sektör tarafından çok fazla tanınan bir kişi değil. Oracle'ın yöneticisiydi. 1 Kasım itibariyle Apple Türkiye ülke müdürü oldu. Ve bunun yanı sıra Resan Yüner'in görevine başlamasının hemen ardından Apple'ın insan kaynakları sitesinde de Türkiye'de açılması planlanan mağazalarla ilgili iş ilanları yer aldı. Oldukça geniş kapsamlı bir ilan portföyü var karşımızda. Apple birçok pozisyon için eleman alıyor ki ve bu eleman alınan pozisyonlarda bir mağazanın toplamını oluşturmakta. Bunu söyleyelim. İçinde her türlü pozisyon var. Genius'lar da var. Biliyorsunuz Genius'lar Apple'ın mağazalarında, yurt dışındaki Apple mağazalarına gidenler bilirler. Genius bar vardır. Oraya Apple cihazınızı götürürsünüz. Sorunlarınızı onlara sorarsınız ve onlar da size yardımcı olur. Hatta bununla da sınırlı kalmazlar. Sizin yeni Apple ürünleri almanız için de sizin aklınızı çelerler. Böyle bir görevleri var. Türkiye'de de böyle Genius'lar aranmakta. Eğer başvuru yapmak isterseniz Apple'ın web sitesine gidebilir ve oradan gerekli linkleri, bağlantıları izleyerek insan kaynakları sitesine ulaşabilirsiniz. Ya da Teknoblog'da ilanı var. İlanla ilgili haber var. Onun altında insan kaynakları sitesine de bir link vermiştik. Oradan da ulaşabilirsiniz. Arama yapmanız yeterli. Google'da arama yaparsanız çok rahat bir şekilde bulacaksınız, bunu söyleyelim. Apple mağazaları 2013 yılı içerisinde açılacak gibi gözüküyor. Gazetelerde, çeşitli yerlerde Apple mağazalarının, mağazasının veya mağazalarının ki daha çok birden fazla mağazayla piyasaya girecek gibi gözüküyor. Apple Türkiye piyasasına, Türkiye pazarına girecek gibi gözüküyor. İstanbul'da 2013 yılı içerisinde açılması planlanan Zorlu Alışveriş Merkezi var. Şu anda inşaatı son aşamaya geldi. Zincirlikuyu'da 4 tane kule çıkıyor biliyorsunuz. Orada bir alışveriş merkezi olacak ki bayağı lüks bir alışveriş merkezi olacağı söyleniyor. Ve Apple'ın da orada bir alan kiraladığı, bir mağaza kiraladığı söyleniyor. Ya da bakmakta olduğu, kira aşamasına geldiği söyleniyor. Benzer şekilde Anadolu yakasına da bir mağaza açılacağı söyleniyor. Orası için de Akasya Alışveriş Merkezi konuşuluyor. Akasya Alışveriş Merkezi'nin inşaatı şu sıralar sürüyor. Acıbadem'de Uzunçayır metrobüs durağının hemen yakınında yapılmakta. Orada bir mağaza açılacağı söyleniyor. Üçüncü mağaza içinde bir yer bakıldığı söylenmekte. Tabii beklentimiz İstiklal Caddesi'ne de bir mağazanın açılması. Ancak şu sıralar Taksim kötü biliyorsunuz. Çalışma var, biraz karmaşa, insanların ayağı kesilmiş gibi böyle bir ortamda Apple oraya girer mi girmez mi onu bilmiyoruz. Soru işareti. Tabii ki her şey hala dedikodu aşamasında, resmi bir açıklama söz konusu değil. Apple'ın Türkiye'de mağaza açacağı da resmen açıklanmış değil. Ancak çıkan ilanlar dedikoduları fazlasıyla ateşlendirmekte. Bunu söylemek gerek. Bunun yanı sıra Apple'ın iTunes mağazası şu sıralar internet üzerinden içerik indirme olanak sağlayan mağazası şu sıralar sadece bize mobil uygulama indirme izin veriyor. Aynı zamanda iTunes U adı verilen eğitim uygulamasına ait içerikleri indirme olanak sağlıyor. Bir de anonim kitapları, İngilizce dilindeki kitapları indirme olanak sağlıyor. Müzik indiremiyorsunuz, film indiremiyorsunuz, onları yapamıyorsunuz. 2013 yılı içerisinde iTunes'un artık müzik indirilebilir hale gelmesi bekleniyor bizim açımızdan. Oradan şarkı indirmemizi bekliyoruz. Bu yol açılırsa ne olacak? Mağazalarda şu sıralar yurt dışına çıkanlar bilirler. iTunes hediye kartları satılır. O iTunes hediye kartları artık Türkiye'de de göreceğiz. D&R'da, Remzi Kitabevi'nde veya açılacak olan Apple mağazalarında bu hediye kartlarını göreceğiz. 2013'te o açıdan da iTunes mağazası açısından da önemli gelişmelerin olmasını bekliyoruz. Aslında bayağı bir geç kalındı bu açıdan. Ancak anlaşmalar bir aile uzun sürdü. Biliyorsunuz her şey telif işi ve telif konusunda da meslek birliği kuruluşlarının bir hayli sıkı bir şekilde hareket ettiğini, telif konusunda bayağı bir katı davrandığını biliyorsunuz. Apple'la pazarlıklar kıyasıya sürmüş ve sonunda artık imzalar atılmış. Her şey bundan sonra teknik meselelere kalmış gibi gözüküyor. Söylenenlere göre plak şirketleri de iTunes'ta yer alacak şekilde albüm kapaklarını hazırlamaya başlamış. Teknik hazırlıklar da başlamış gibi gözüküyor. Bu açıdan da iTunes'la ilgili gelişmeler için 2013'ü beklememiz gerekecek gibi gözükmekte. Yani bundan böyle Apple fanları için ya da Apple markasına ilgi duyanlar için 2013 yılı bir aylık hareketli olacak. Bir aylık sevindirici gelişmeler olacak gibi gözükmekte. Özellikle Apple mağazasının açılması Türkiye'de kullanıcılar açısından bir hayli önemli olacaktır. Çünkü Apple mağazaları gerçekten sadece bir ürün almak için gittiğiniz yerler değil. Apple ürünlerini serbestçe, rahatlıkla deneyimlediğiniz, istediğiniz gibi saatlerce kalıp karıştırabildiğiniz bir yer. Ücretsiz Wi-Fi de var. Özellikle yurt dışına çıkıp da zaten roaming yapamayanlara, mobil şebeke üzerinden internete giremeyenler için Apple'ın mağazaları gerçekten sunduğu ücretsiz Wi-Fi hizmetiyle bir hayli yardımcı olmakta. Bunun yanı sıra diyelim ki yoldan geçiyorsunuz ve bir işe, bilgisayarda bir şeye bakmanız gerekti. Bunu bir Apple mağazasına girip rahatlıkla gerçekleştirebiliyorsunuz. Apple mağazaları bu açıdan oldukça güzel. Avrupa'daki mağazalarda, Amerika'daki mağazalarda artık kasaya gitmeden ödeme durumu da var. Kasalarda genellikle çok sıra oluyor. Son Amerika'ya gidişimde bu hızlı ödeme sistemini ellerinde iPod Touch tabanlı bir terminal barındıran, ödeme terminali barındıran Apple çalışanlarından bir hayli yararlandım doğrusunu söylemek gerekirse. Bu açıdan Apple'ın farklı uygulamalar denediğini söyleyebiliriz. Bir de şu var, genellikle Türkiye'de iPhone kullanıcısı, Mac kullanıcısı giderek artıyor. iPhone kullanıcısı zaten fazla da Mac kullanıcısı da artmaya başladı. Bu kullanıcılar sorunlarını çözmek için sıkıntı çekmekte. Her zaman basit problemlerini bile çözecek kaynak yardımcı bulamamakta, işte bu noktada Apple mağazalarında yer alacak Genius'lar bir hayli yardımcı olacaktır. Onların sorunlarının çözümünde gerekli çabayı, ilgiyi onlara gösterecektir. Apple'ın mağazalarının açılmasını, Türkiye'ye artık biraz daha iyi bir şekilde giriş yapmasını bekliyoruz. Bu da 2013 yılında gerçekleşecek gibi gözüküyor. Bakalım neler getirecek yeni yıl. Geldik Teknoblog Podcast'in sonuna. Uzun zaman sonra yepyeni bir program. Ancak değişen bir şey yok. Yine aynı şekilde teknoloji dünyasının gündemini, haftalık gündemini sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Umarım bundan böyle bu program uzun soluklu olur. Arada kesintiler olmaz. Bunun için biraz daha gayret göstereceğiz. Ve her perşembe günü, her perşembe akşamı yeni bir bülteni, yeni bir bölümü yüklemiş olacağız. Bu programa iTunes üzerinden ulaşabilirsiniz. Bunun yanı sıra ilerleyen zamanlarda daha farklı platformlardan da, Windows Phone platformundan da kolaylıkla erişilebilir hale getireceğiz. Bunun da sözünü buradan verelim. Yine teknoblog.com üzerinden de bu yayını rahatlıkla dinleyebilirsiniz. Bunu da belirtelim. Ben Sabri Küstür, Teknoblog Genel Yayın Yönetmeni. Gelecek hafta yepyeni bir podcast programıyla tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.